Ayrım 9. Ölüler Bekler. Dido Sotrio. Sayfa 111. Babamın döndüğü aynı günde gazetelerde ilave baskılar çıkıyordu. Yunan ordusu Aydın'ı geri aldı. Halk harap olmuş şehrine dönüyor. Annem tüm ayrıntıları yüksek sesle okumaya başladı. Evimizde kalan bütün sığınmacılar etrafına toplandılar. Kulaklarına inanmıyor, kendilerine inanmıyor, böylesine bir felakete uğrayanların kendileri olduğuna inanmıyorlardı. Olanları hemen unuttular ve yeniden umutlanmaya başladılar. Döndüklerinde çiçek açmış saksılarına varıncaya kadar her şeyi bıraktıkları gibi bulacaklarını ve sevdiklerinin kapılarda kendilerini bekleyip karşılayacaklarını ve gelip geçmiş kötü bir rüya idi deyip her şeyi geçiştirebileceklerini zannediyorlardı. Kalacağı yeri olmayan fakirler hemen dönelim derken geride bırakmış oldukları yakınlarından haberi olmayanlar da hemen dönelim demekteydiler ve yeniden trenlere üşüştüler. Kalliope teyzeyle Ellie'nin ve Tanaş amcanın başına gelenlerin endişesi içinde olan Hermione teyze de gitmeye kalktı. Ne var ki Yango amcanın böyle bir şeyi dinlemeye dahi tahammülü yoktu. Kardeşleri gitsin. Senin yıkıntılar arasında işin ne? Bizim yeni vatanımız artık İzmir'dir. İyi ki zamanında tüm önlemleri aldım da yarın burada yeni işime başlıyorum. Bu konuşmalar sürerken gazetenin yeni bir baskısı elinde sapsarı kesilmiş babam odaya girdi. Hermione teyze ona Aydın'a gitme niyetinden söz etti. O ise sıkıntılı bir şekilde başını eğdi. Neden konuşmuyorsun? Yeni bir şey mi öğrendin? Senin gitmene hiçbir neden yok, Hermione. Benim gitmem gerekir herhalde. Hermione teyze gittikten sonra babam gazetesini açıp Yango amcaya ölgün bir sesle okumaya başladı. Giden gazetecilerin yıkıntılarla dolu bir beldeden söz eden yazıları vardı. Gözlerini endişeyle boşluklarda gezdiriyordu. Şanlı ordumuz masumların akan kanının öcünü aldı. Dönenler sevdiklerinin cenazelerini tanıyamıyor. Cesetlerden yükselen kokular herkesi kaçırıyor. Bulaşıcı hastalık tehlikesi baş gösterdi. Sıcaklar nedeniyle "Al işte burada" diye babam titreyen parmağını kalın yazılı bir alt başlığa bastırdı. Okumaya çalıştı ise de sesi çıkmıyordu, gözleri bulandı. Yango amca gazeteyi aldı ve okumaya başladı. Hayatta kalabilen bir aydınlının trajik öyküsü. Korkunç olayların tüm ayrıntılarına tanık oldu. 8 çocuğu ile karısını gömdü ve delirdi. Yango amca okumayı birdenbire kesti ve "Tanaş mı?" dedi. Babam gözlerini silerek yanıtladı. "Evet, Tanaş'tır." Kısa bir sessizlikten sonra amcam üsteledi. "Bilinen gazeteci şişirmelerinden olmasın mı?" 8. çocuk açısından öyle, çünkü bildiğin gibi Valentini buradadır. Babam bir sigara yaktı ve Kira Evantia'dan bir kahve istedi. "Gidip onu ben getireceğim, nasıl olsa kardeşlerinin ilgilenecekleri yok," diye kendi kendine mırıldandı. "Gene sen mi koşuşacaksın Vasilaki? Ne yani? Üstlenmediğinde kimsenin seni suçlamayacağı tüm zorlukları yüklenmek istiyorsun. Bırak başkaları halletsinler, paraları var, olanakları var. Doğru doğru her şeyleri var da yürekleri yok. Barut kokusunu alır almaz Avrupa'ya sıvışıp evini Türklerin istimlak etmelerinden korumak için annesiyle kız kardeşini tek başlarına bırakan Aristo ile aynı mayadan yapılmışlardır." Bir süre için ikisi de sustu. Her biri kendi düşüncelerine daldı. Biraz sonra babam yerinden kalkarak sessizliği bozdu. "Bu yolculuğumu Mary'e olabildiğince izah etmeye çalış. Hemen gitmeliyim. Yarın akşam dönmüş olacağım." Tüm bu konuşma süresince bir kitabı karıştırıyormuş havasında yerde uzanmış olan ben, babamın son sözlerini duyduğumda yerimden fırladım. "Baba, nereye gidiyorsun gene? Gitme baba." Eğildi ve beni öptü. "Hiçbir yere gitmiyorum bebeğim, korkma." Kararsız ve yorgun adımlarla uzaklaştı. Oturma odası boşaldığında koşarak bıraktıkları gazeteyi aldım ve Tanaş amca hakkında yazılanları okumaya koyuldum. Gazete kendisinin, çocuklarının cesetleri etrafında ve karısının cesedi de yatağa yatırılmış bir halde gitar çalıp şarkı söylerken bulunduğunu yazıyordu. Odadaki yaygın, korkunç, pis kokudan içeriye giremeyen askerlere dönmüş ve "Hoş geldiniz, buyurun beyler, burada bizim ufak bir aile eğlencemiz var. Buyurun, buyurun, sizlere de bir şeyler ikram edelim," demiş. Gazeteyi bir yana bıraktım ve kendimi sokağa attım. Talaş amcanın anısı beni her yerde kovalıyordu. Tıpkı babam gibi ufak tefek ve yerinde duramaz hali ve o tuhaf gülünç hareketleriyle elini hep kulağına götürten sağırlığı hep gözümün önüne geliyordu. Bitmez tükenmez nükteleri olduğu gibi selamlaşmaları da daima ufak bir takılma ile eşleniyordu. Eğlenceyle rakıya ve hayatın her güzel şeyine bayılırdı. Sırtında ve elinde enikçiklerinden bir iki tanesiyle her zamanki gibi gecikmiş olarak işine gittiğini gördüklerinde diğer dükkan sahipleri kapılara çıkıp tüm gün boyunca kullanacakları bir şakasını yakalamaları için onu dükkanlarına kahve içmeye davet ediyorlardı. Hatta Türkler bile "Ulan ne şakacı herif bu Tanaş be, şehrin gülü, bir gün kaybolduğunda Aydın'ın tadı kaçacak" diye konuşurlardı. Karısı Elpiniki kendisine tapıyordu. Tek kaygısı hemen hemen her akşam kocasının evden uzak kalmasıydı. Hatırlıyorum, ertesi sabah dedelerimin çiftliğine hep beraber gitmemiz için çocuklarının beni onlarda kalmam için tuttuklarında Tanaş amca her zamanki gibi eve geç dönmüş ve hepimiz damda yattığımızdan karısına şarkı söylediğini duymuştum. "Uyan benim küçük kuşum, uyan da pencereye çık. İki sözüm var sana söyleyecek, hatırımı kırma benim. Uyan lalem, uyan goncam, uyan eşim benim. Uyan mahallenin gözüne giren çivi ve de düşmanları kahreden bıçağım benim." "Tanaş," diye Elpiniki teyze seslendi. "Gel gel be Allah'ın kulu, gel de yat. Uyku denen şeyi sen hayatında hiç bilmeyecek misin?" "Uyku mu? Ne uykusu? Ben yaşamaya doyamıyorum, prensesim benim." Elpiniki teyze ise dırlanmalarını sürdürüyordu. "Saçmalıklarını bırak artık, işine gitmek için yarın nasıl uyanabileceksin?" Ve Tanaş amca hafiften şarkısını sürdürüp ayakkabılarını çıkartmaya çalışırken karısı kendisine günlük meşakkatini anlatmaya koyuluyordu. "Çocuk yetiştirmek kolay değil Tanaş. Bu bekar hayatını böylesine sevdiğine göre evlenip aile sahibi olmaman gerekirdi. Ya akılsızım benim. Allah'a şükret ki senin karın benim. Yoksa anlardın Hanya'yı, Konya'yı." O zaman da Tanaş amca tatlı sözlerine, yıl ışıklıklarına, okşamalarına ve de gelecek hakkındaki vaatlerine başladı. Alttan alıp karısını okşarken de mutlu ve huzurlu olarak karısının koynunda uyuyakaldı. Karısı ise mırıldanıyordu. "Ne yapayım ki? Sen tatlı bir herifsin, tatlı." 7. Gerçekten babam ertesi akşam döndü ve bizlere eve getirilmeyecek durumda olduğu için de Tanaş amcayı bir sinir kliniğine yatırdığını söyledi. Birkaç ay geçmiş ve artık kimse de kendisinden söz etmiyordu. Dış kapının basamaklarında oturup tereyağlı bir dilim ekmeği yemekte olduğum bir sabah ansızın önüme çıkıverdi. Korku içinde kaçmaya yeltendim ise de yapamadım. Beni tanımıyormuş gibi donuk bakışlarla karşımda durdu. Biraz sonra gözleri tatlandı ve gülümsedi. Ayağa kalktım. Bir taraftan da bacaklarım titriyordu. "Alikiciğim, ne kadar da büyümüşsün be Arapçık." "Tanaş amca," diye heyecanla mırıldandım ve duygularımı nasıl ifade edeceğimi, ne diyeceğimi bilmemenin şaşkınlığı içinde elini alıp üst üste öpmeye başladım. "Büyük annen içeride mi?" Hermione teyzenin bir ara "Allah saklasın da Tanaş amca anneyle karşılaşmasın" dediğini duymuştum. Nasıl bir cevap vermem gerekiyordu? Başımı eğip utanarak kekeledim. "Bilmiyorum, bilmiyorum amca." Parmaklarıyla hafifçe saçımı okşadı ve sonra çenemi kaldırarak gözlerime baktı. "Korkma benden Aliki. Şimdi iyiyim, çok iyi. İçeri gireyim mi?" Ve cevabımı beklemeden "Anan hep o güzel kahveyi pişirir mi?" diye ekleyerek eve girdi. "Gireyim mi yoksa o içeride mi?" O dediği kendisiyle karşılaşmaması için rica ettikleri büyük anneydi. Tanaş amca matem ifadesi olarak hep siyah gömlek giymekte olduğu gibi uzun sakal da bırakmıştı. Hiçbir zaman doğru dürüst ve tamamlanmış olmayan anlatılarından yaşamış olduğu korkunç dram hakkında aşağı yukarı bir fikir edinmiş olduk. Çetelerin Aydın'a girişlerinde Tanaş amca işine dalmış, çalışmaktaymış. Onun içinde olup bitenlerin farkına varmamıştı. Yunan ordusu şerefine verilmiş olan davetler ve eğlenceler kendisini işinden iyice koparmıştı. Onun için de siparişlerini tavsaklamış, şimdi de onları zamanında yetiştirebilmek için gece gündüz sıkı bir çalışma temposuna girmişti. Tanaş amca terziydi. Olayların kopmasından birkaç gün önce arkadaşları kendisine çatışmaların şiddetlendiğini ve haberlerin pek de iyi olmadığını söylemişlerdi. Ne var ki o sakin ve her zamanki iyimser haliyle alaycı bir şekilde yanıtlıyordu. "Gayet tabii savaşlar olacak. Nasıl kurtarılmamızı isterdiniz yani, kilise dualarıyla mı?" Çeteler girip de yangın ve halka saldırılar başladığında dükkanlarını bırakıp kaçan komşuları ona uzaktan seslenip dururlarmış. "Bar vatandaş kaç, çeteler şehre girdi." O ise ağır sağırlığı bir taraftan, diğer taraftan da kendisini işine vermiş olması nedeniyle hiçbir şey anlamıyor ve kendisiyle şakalaştıklarını zannederek mırıldanıyormuş. "Allah'ınızı severseniz yahu, nereden bugün böyle şakaları bulup çıkardınız?" En sonda ev sahibesi Kira Panani'nin anlaşmalar içinde gelip onu sarsması gerekti. "Barba, canlı canlı yanacağız. Etrafta kimseler kalmadı. Çeteler her yeri kundaklıyor ve ellerine geçirdiklerini boğazlıyorlar." Şaşkınlık içinde kalkmış ve evine doğru koşuşmaya başlamış. Yolda cesetlerin üstlerinden atlıyor, ötesini berisini yakan alevlerin içinden geçiyordu. Etrafta kimsecikler kalmamıştı. Sade ateş ve patlama sesleri. Birçok maceradan sonra evine varabildiğinde onu boş bulmuş. Kapılar, pencereler, çekmeceler açılmış duruyordu. Ve yemek tenceresi de ateşte yanıyordu. Panik içinde bağırmaya başlamış. "Elpiniki, Yorgo, Fivo, Kosti, Fani, Nina, Eleni, Timo, çocuklar, nerelerdesiniz?" Ve bağırışlar hıçkırıklara dönüşmüş. Bodrum'a bakmış, terk edilmiş mahalleye bakmış. Etraftaki dar sokakları dolaşmış ve bir ara yanmakta olan Aya Yorge Kilisesi'nin oralarda üst üste yığılmış cesetlerin sırasında Timo'yu tanımış. "Timo, delikanlım benim, çocuğum." Çekip tam kucağına alacakken gözüne birbirleriyle sarmallaşmış ve karınlarından bıçaklanmış iki ikiz kızını görmüş. Gözleri açık ve korku içindeymişler. Delicesine tüm cesetleri karıştırmaya başlamış. Bulduğu her çocuğunu çekip kenara koyuyormuş ve bir süre sonra da etrafında aranıyor ve gene de ölü çocuklarını koymuş olduğu köşeye dönüp onları saymaya başlıyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valentini? Nerede benim Valentini? Valentini! Valentini'nin o sıralarda İzmir'de olduğunu hatırlayamıyordu. Kendisinin kim olduğunu ve neler olup bittiğini anlayamadığı gibi. Sonra çılgınca bir korkuya kapıldı. Deli gibi koşmaya başladı. Evine geri döndü. Sarnıcı açıp içine girdi. Tüm akşam boyunca orada saklı kaldı ve ancak gece dışarıya çıktı. Aya Yorgi'ye geri döndü. Ve çocuklarının cesetlerini ikişer ikişer taşıyarak evine getirdi. En sonra Elpin ikisini taşıdı. Gün ağarmış, çeteler onu görmüş ve kovalamıştı. Bir ara birisi onlara seslenmiş. "Hayalettir, hayalettir o." Bu suretle kendisini bıraktılar ve korku içinde kaçıştılar. Elpin ikime güzel bir yatak serdim. Demir aksamı ile şilteyi buldum ve kendisini yatırdım. Ben de yanına uzandım. "Bak, görüyorsun ki prensesim, artık hep yanında kalacağım ve sana hep masallar ile tatlı sözler söyleyeceğim ki uykun tatlı ve hafif olsun," dedim kendisine. Tüm bunları Tanaş amca tam bir umursamazlık ve kaygısızlık içinde, sanki üçüncü bir şahsın geçirmiş olduğu vakalarmış gibi anlatıyordu. Kimse kendisine çetelerin bıçağından nasıl kurtulmuş olduğunu sormaya cesaret edemiyordu. Herkes o korkunç anlatısını bitirmesini istiyordu ama o devam ediyordu. "Ha, gerçekten sizlere Tarhan Efendi'ye nasıl rastladığımı anlatmayı unutmuşum. Zavallıcık, sanki delirmiş gibiydi. O da önceden tüm ailesini kaybetmiş ve en ufak bir kemikçiklerini dahi bulamamıştı. Ve tüm bunlara rağmen, gerçeği söylemem lazım, o beni korudu. Tarhan hep iyi bir dost idi. Askerlere beni gösterdi ve buna kimsenin dokunmasını istemiyorum, duydunuz mu, kimsenin? Gerekli önlemleri alınız," dedi ve bana da evime kadar eşlik etti. Kapının eşiğinde oturdu ve sabırla nöbetçiymiş gibi beni bekledi. Sonra da girdi ve beni Elipiniki'nin yatağından çekti. "Gidelim," dedi. "Nereye gidelim?" "Gidip içelim." Ve gittik. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Yunanların tekrar aydına girdiklerinde Tarhan'ı hep aradım. Zavallı. Böylesine durup dururken tüm ailesini kaybetmiş olmasını aklınız alır mı? Ve kimse kendisine teselli edecek tek bir söz bulamazken Türk arkadaşı için ağlamaya başladı. 8. Büyük anne Aydın felaketinin esasında nasıl ve ne boyutta geliştiğini hiç öğrenemedi. Bu da Hermione teyzenin gerçek bir kalkan gibi hep önünde durup o açıdan da kendisini korumasıyla gerçekleşmişti. Ancak ön seziyle her şeyi anlıyordu. Konuşmaları esas acılı noktaya gelmeden hep aynı konunun etrafında dolanıyordu. Kız kardeşinin ne olduğunu hiç sormadığı gibi ne kendi öz evi hakkında bir şey soruyor, ne de neden bir daha Aydın'a geri dönmemiş olduklarını soruyordu. Yalnız o her zamanki doğru kaderciliğiyle karışık, imanlı ve inançlı havası içinde düşüncelerini açıklıyordu. Bir halk için acı çekme ve ağlama zamanı geldiğinde ona yardım eli uzatacak tek bir şey olamaz. Çünkü savaş felaketi etrafa yayıldığında onu ne insaf eli önleyebilir ve ne de ona insan kalbi dayanabilir. O zaman artık yaşamda kalabilmen için kötülüklerle bağdaşmaya çalışmaktan başka bir şey elden gelmez. Allah hayır etsin. Neden tüm bunları söylüyorsun anne diye Hermione teyze sorardı. Neden söylüyorum? Gerçekten neden söylüyorum bunları? Memleketlilerimizi düşünüyorum. Kendilerimizi de düşünüyorum. Bilinenlerle bilinmeyenlere dağılmada işim ne benim? Ve azıcık aklımla da. Bu ne biçim kanun ki insanları çocuklar gibi birbirlerini boğazlatacak kadar aptallaştırıp yanılmalarına neden oluyor diye düşünüyorum. Büyük annenin o müphem sözlerinde bir gerçeklik payı vardı. Ölümle karşı karşıya gelmiş olan o aileler kendi ızdıraplarını acı bir kinin gibi kullanarak kendilerine şifa aramaktaydılar. Yaşam kaygısına daldılar. Çocuklar dünyaya geldi, evlilikler kuruldu, yeni aileler ortaya çıktı. Yaşam denen o bitmez tükenmezlere akıp giderken verilmiş bulunan tüm kurbanlar bir söylenceye dönüşüp özgürlük için şeklindeki o simle işlenmiş adağa sunulmuş oldular. Bizim evde de yaşamın o eski akışı yeniden başladı. Babam bir süre sonra gerçeği unutup heyecanlananların dal budak salmalarına olanak tanıdı. Annem gene kendi aile ve sosyal faaliyetlerine daldı. Yeniden eğlenceler, tanıdık evlere gidip gelmeler, geleceğe ait umut ve beklentiler başladı. Bir gün konuyu Riri'ye açtım. Bana izah edebilir misin? Neden bizim tüm o zengin akraba ve zenginlerimiz felaketten kurtulup Aydın'da olduğu gibi burada da aynı rahata kavuştular? Sen büyüklerin işlerini öylesine dangalakça aklını yoruyorsun ki Bealiki. Hiç de dangalaklık değil diye direttim. Biraz düşün, bak sen de anlayacaksın. Ulan aptal çocuk, paran olduğu zaman büyüklerle ilişkilerin olacağından, kötülüğün gelmekte olduğu haberini hemen alabileceğini düşünemiyor musun? Ve böyle bir gelişmeyi fark eder etmez tedbirlerini alma olanağında olur. Söz misali her zaman güvencede olan Yango amca gibi ufak bir yolculuğa çıkarsın. Tüm paranı dışarıya kaçırır ve onu sigortalarsın. İşte ben bunun için parayı seviyorum. Paran varsa istediğin her şey gerçekleşebilir. Bir zamanlar Katolikler paralarıyla cennette bile kendilerine arsa alıyorlarmış. Kendilerine cennette arsa mı? Yani Riri, paralar orada da mı geçerli? Bu da nereden çıktı? Riri liseye gidip Homeros'u ezberledikten sonra kendisini bilge sayıyordu. Ancak o akşam kendisini bana kabul ettirme çabasında değildi. Onu ilgilendiren başka bir şeydi. Ali ki bu tip saçmalıklara sarf edecek vaktim yok. Beni rahat bırak da uyuyayım. Çünkü yarın taptaze olmak istiyorum. Yani yarın senin bayat olmamanı gerektirecek ne gibi özel bir şey olacak ki? Hiçbir şey ve pek çok şeyler. Yani esasına bakarsan sana bir şeyi söylemeyi çok istiyorum. Ama bundan sağa sola söz etmenden korkuyorum. Beni öyle bir kız olarak mı tanıyorsun? Yok be Ali ki. İyisin de sana yapacağım itirafımı felsefi bir problem yapıp her zaman yaptığın gibi kuşkularını gidermek için büyük anneye gidip soracak gibi şeyler yapmandan korkuyorum da. Riri'nin ne olursa olsun bazı açıklamalarda bulunmak istediğinde olduğunu anladım ve kendisine benim açımdan çekineceği hiçbir şey olmadığı hususunda söz verdim. Peki o zaman söyleyeceğim. Yarın seni benimle bir randevuya götüreceğim. Randevu ne ki? Seni birisinin ve bilhassa özel konuda bir beyin bekleyeceği bir yere gitmendir. Aa anladım. Öyleyse ben seninle gelmem. Yok Ali ki gelmen gerek tatlım. Sana ihtiyacım var. Tek başıma gitmemem gerek. Sırrımı şimdi sana açıklamış olduğuma göre sen şimdi benim arkadaşım olmuşsun gibi oldu. Anladın mı şimdi? Anlamaya başlıyorum diye muzipçe kendisini yanıtladım. Allah'a bin şükür, günlerdir ki sana açılmak istiyorum. Benim de sırlarımı açıklayacağım bir kız kardeşim olsun. Beni anlayacak biri. Ne var ki sen, sana ne diyeyim, oturup böylesine ihtiyar kimselerin konularıyla ilgileniyorsun. Ertesi gün Riri en şık elbiselerini giydi. Kordele ve renkli iğnelerle her tarafını doldurdu. Alnını öne doğru düşmüş saçlarla kapladı. Yüksek ökçeli ayakkabılarını giydi ve şehir atları gemisiyle karşı yakaya hareket ettik. Senin o meşhur randevucun nerede? Randevucum karşımızda oturan ve gözlerini hep bana diken subaydır diye bir kahraman edasıyla beni yanıtladı. Ama o dededir be. Bir de yaşlıdır demiyor musun? Avukattır o, hem de Atina'nın ünlü bir avukatı. Bu da mı Atinalı? Anlayamıyorum. Buraya gelen tüm subaylar hep Atina'dan mı geliyorlar? Yunanistan'ın başka bir şehri yok mu? Amma da coğrafya bilgisi fukarasısın be. Birçok şehri var ama tüm aydın Yunanlar başkentlidir. Avukatın neden seninle konuşmuyor? Tanıdıklar görmesin diye biz şimdi gizli bir randevuya gidiyoruz, anladın mı? Anlamaya başlamış ve bir suç ortağı havasına girmiştim. Ancak biraz sonra karşı yakaya vardığımızda Riri'yi de avukatını da unuttum. İzmir'in bu bölgesi neşeli hafif bir şarkı gibiydi. Rıhtımı, birahaneleri, at arabaları, kalabalığı, bahçeleri, yaseminleri hepsi gülüyor ve öylesine parlıyorlardı ki ister istemez sen de o neşeli havaya katılıyordun. 9. ayrımın sonu, sayfa 125.